Ayrım 22.
O yaz Suor Maria Celeste, dalağını saran ateşli bir hastalıktan dolayı birkaç gün Floransa hastanesinde yatmış olan Geppo'ya da baktı. Geppo, genç ve güçlü olması sayesinde hızla ayağa kalktıysa da hastaneden iğrenç bir deri hastalığı kaparak çıkmıştı. Suor Maria Celeste kendi hazırladığı bir merhemle hastalığı iyileştirdi. Aralıksız devam eden bu sıcaklar sırasında hizmetkarların unları bitti. Üstelik Ağustos ayında fırını yakmak hiçbir biçimde söz konusu olamayacağından Geppo manastırın ambarından kendisi ve La Piera için ekmek satın aldı. Koca bir somun sadece 8 kuatri tutmuştu. Suor Maria Celeste her şeyi anlatma alışkanlığıyla bunu da babasına bildirdi. Sıcaklara rağmen Galileo Siena'daki elverişli duygusal iklim sayesinde toparlandı. Artık en azından 25 yıldır yazmak istediği kitabı üzerinde bıraktığı yerden çalışmaya başlayabilirdi. Hiçbir zaman bastırmamış olmakla birlikte Pisa'da profesörken hareket üzerine hazırlık mahiyetinde bir deneme kalemi almıştı. Daha sonra Padua'da geçirdiği 20 yılda konuyu yeni bir deneysel temele oturttu. Okuldaki dersleriyle askeri pergel üretmek için kurduğu ve işlettiği küçük tesisteki işleri arasında bulabildiği vakitlerde, sürelerini matematik bir yasayla betimleyinceye kadar sarkaçların salınımlarını ölçtü ve serbest düşüş esnasında hızlanma oranını belirlemek için eğimli düzlemlerde binlerce kez bronzdan yapılma toplar yuvarladı. Daha sonra 1618'de Floransa'da saray filozofuyken bu tür uğraşları ayıracak daha fazla zamanı olduğundan Padua'da etiketlediği dosyaları yeniden açtı. Ancak önce hastalık sonra da kuyruklu yıldızlar yoluna çıktı. 1631 başlarında diyalog için yayın izni almayı beklediği sırada projesine bir kere daha döndü. Şimdi başpiskoposun sarayında göz altındayken sıradan nesnelerin hareket, kıvrılma, kırılma ve düşme biçimleriyle ilgili düşüncelerini yeniden ele alma fırsatı bulmuştu. Hareket, filozofların hakkında ciltler dolusu yazı yazdığı doğadaki belki de en eski şeydir sözleriyle diyalogdan sonraki kitabının konusunun tek düzeliğine dikkat çekiyordu. Fakat bu eski metinlerin hepsi kendilerini hareketin nedeniyle sınırlamışlardı. Galileo farklı bir yoldan gitmeyi önerdi. Şeylerin neden hareket ettikleriyle ilgili Aristotelesçi lakırdıları bir yana bırakıp kılı kırk yaran gözlemler ve ölçümler aracılığıyla nasıl sorusu üzerine odaklanmak. Bu sayede eski filozofların hiçbirinin dikkatini bile çekmemiş bir görüngüyü keşfetti ve betimledi. Örneğin hızla atılan ya da ateşlenen bir okun ya da merminin boşlukta aldığı yolun biçiminin öncellerinin dediği gibi sadece biraz eğik bir çizgi değil, her zaman tam bir parabol olduğunu gösterdi. Limonlar ağacın tepesinden düşerken ya da gülleler kulelerden atıldıklarında her birinin hızı düşüş sürelerine bağlı aynı karakteristik örüntüyle artar. Nesne bir nabız vuruşu, bir şarkı notası, Galileo'nun zaman ölçerinden damlayan suyun ağırlığıyla ölçülen bir lahzada ne kadar mesafe almışsa böyle iki lahzanın sonunda onun dört katı kadar yol alacaktır. Böyle 3 lahzadan sonra başlangıçtaki düşüş mesafesinin 9 katına, 4 lahza sonraysa 16 birim mesafeye ulaşacaktır vesaire. Yani daima hızlanarak, daima geçen sürenin karesiyle belirlenen bir mesafe kat edecektir. Aristoteles, matematikçilerin maddi olmayan kavramlarla uğraştıkları, oysa doğanın tamamen maddenin oluştuğu gerekçesiyle fiziği bu tarz bir matematik yaklaşımdan uzak tutmuştu. Üstelik doğanın dakik sayısal kuralları izlemesi beklenemezdi. Oysa Galileo bu tutuma karşıydı. Nasıl ki şekeri, ipeği ve yünü hesaplamak isteyen bir muhasebeci kutuları, balyaları vesaire paketleri hesabından düşmek zorundaysa, matematikçi de soyut olarak ispat ettiği etkileri somutta tanımak istediğinde, sürtünme ya da havanın direnci gibi maddi engelleri düşmek zorundadır. Ve eğer bunu yapabilirse sizi temin ederim, şeyler aritmetik hesaplarla hiçbir ayrılığa düşmezler. O halde sorun soyutlukta ya da somutlukta değil, hesaplarını nasıl denkleştireceğini bilmeyen muhasebecidedir. Galileo'ya göre doğanın deneysel matematiksel çözümlemesi geleceğin dalgasıydı. Büyük ve mükemmel bir bilime giden bir geçit, bir yol açılacak ve benimkinden çok daha keskin zekalar oradan geçerek daha da derinlere inecektir. Galileo Siena'daki zamanını yazmakla geçirirken büyük elçi Nicolini de Roma'da Galileo'nun memleketine temeli dönmesi için yılmadan uğraşıyordu. Ancak nihai cezayı açık bir soru olarak bırakan Papa'nın ağzından bir vaat koparmak mümkün olmayacaktı. Galileo'nun Siena'dan sonraki olası hapis yerinin Floransa'nın güneyinde 14. yüzyılda inşa edilmiş, yörede 12 keşişin ürettiği şarapla bilinen bir tepenin doruğuna kurulmuş muazzam Certosa Manastırı olacağı yolunda şayialar dolaşıyordu. Bu nakil Galileo'yu Arcetri'ye daha da yaklaştıracak, kızını görme şansı olmasa bile mektuplaşmalarını kolaylaştıracaktı. Çok sevgili efendi babam, ya hemen eve gelmeniz ya da bir süre daha olduğunuz yerde kalmanızla ilgili size yazdığımda ev sahibiniz büyükelçiye verdiğiniz istidadan haberdar olmakla birlikte henüz onun cevabını bilmiyordum. Daha sonra içinde hapların formülünün de bulunduğu başka bir mektup yazdıktan sonra, ki şimdiye kadar elinize geçmiş olması gerekir, geçen salı buraya geldiğinde Signor Geri'den öğrendim. Öyle soğuk görünen bir üslupla size hitap etmiş olmamın nedeni, dünya işlerinde tecrübeli ve pratik biri olarak özellikle o sırada bana çok daha aşılmaz gibi görünen durumlarda davanızla ilgili tahminlerde bulunarak endişelerimi hafiflettiğinden bütün bu dönem boyunca sığınağım olan Signor Rondinelli ile sık sık yaptığımız değerlendirmelerdir. Bu değerlendirmelerin birinde insanların Floransa'da neler konuştuklarını anlattı. Siz Siena'dan ayrıldığınızda Certosa'ya gitmek zorundaymışsınız. Bu durum dostlarınızdan hiçbirini memnun etmeyecekken Signor Rondinelli bana bu emirlerde bir hayır gördüğünü söyledi. Sanıyorum büyükelçi de böyle düşünüyor. Çünkü her ikisi de sizin hemen ve doğrudan buraya dönmeniz konusunda ısrarlı davranmanın bazı olumsuz sonuçlar yaratabileceğini düşünüyorlardı. O nedenle yeniden böyle bir ricada bulunmadan önce biraz daha zaman geçsin istediler. Bunun üzerine ben de bir de sizin yeniden bunun için istida vermeye hazırlandığınızı duyunca çok daha kötü şeyler olabileceğinden korkarak oturup size o mektubu yazdım. Geri dönmeniz konusunda duyduğum arzuyu yeterince gösteremediysem eğer, bunun nedeni sizi aşırı dürtükleyerek huzursuz etmekten kaçınmak için kendimi tutmuş olmamdır efendim. Bu riski almaktansa havaya şatolar kurduğum bütün o günler boyunca kendi kendime düşündüm ki, 2 aya kadar bırakılmanız için bir iyilikte bulunulması istenmezse daha sonra ben Sefiri Hanımefendi'ye başvurabilirim. O zaman hanımefendi de hazretlerinin yengesi aracılığıyla sizin adınıza papadan böyle bir dilekte bulunabilir. Bunların pek iyi düşünülmüş planlar olmadığını itiraf etmeliyim. Ne var ki dindar bir evladın dualarının mühim şahsiyetlerin himayesine bile ağır basabileceği ihtimalini yok sayamadım. Bu planlar içinde yolumu kaybettiğim sırada mektuplarınızın birinde şunu ima ettiğinizi fark ettim. Dönmeniz için duyduğum isteği körükleyen şeylerden biri getireceğiniz hediyeden duyacağım sevinci düşünmemiş. Oh, gerçekten kızdığımı söyleyebilirim. Ama mübarek Kral Davud'un mezmurlarında bize öğütlediği gibi bir kızgınlık. Öfke duy ama günah işleme. Çünkü efendim benim için hediyenin sizi görmekten daha fazla şey ifade edebileceğine neredeyse inanma eğilimindeymişsiniz gibi görünüyor. Oysa bununla benim gerçek duygularım arasında gece ile gündüz kadar fark vardır. Ola ki kelimelerinizi yanlış anladım. Beni teskin eden bu ihtimaldir. Çünkü sevgimi sorgulayacak olursanız ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemem. Ama şunu bilin yeter efendim. Fakirhanenize dönmenize izin verilirse bıraktığınızdan daha metruk bulmayacaksınız. Özellikle de işlerindeki şarabın bozulmasına göz yumarak işledikleri kötülük için bu havalideki en uzman şarap içicilerin onlara kestiği ceza uyarınca sundurmaya kadar sürüklenerek çıkarılan ve orada açılan fıçıların yeniden doldurulma vaktinin yaklaştığı şu sıralarda. Bu kişiler sizin uygulamanızdaki esas problemin onları daha önce hiç açmamış olmak olduğunu belirtiyorlar. Oysa fıçılar şimdi tahtalarına güneş ışığı yedikleri için artık zarar görmezlermiş. 6 staya buğdayına 3 skudo harcadığım şarabın satışından 8 skudo aldım. Böylelikle havalar serinleyince La Piera'da ekmek yapma işine dönebilir. La Piera sizi en iyi dileklerini gönderiyor ve sizin dönme arzunuzu size olan özlemiyle karşılaştırdığında kendi kefesinin sizin kefeyi göğe fırlatacak kadar ağır basacağından emin olduğunu söylüyor. Gebbo'da anılmaya değer yeni bir şey yok. Signor Rondinelli bu hafta Vincenzo Landucci'ye 6 skudo ödedi ve biri geçen aya, diğeri bu aya ait olmak üzere 2 makbuz aldı. Vincenzo ile çocukların sağlıklarının iyi olduğunu duyuyorum fakat onları sorup soruşturabilecek tek bir kişi bile olmadığından nasıl yaşadıklarını bilmiyorum. Size aynı ilaçlardan bir sürü daha yolluyor, malum dostlarımız ve Signor Rondinelli ile birlikte en içten selamlarımı gönderiyorum efendim. Tanrı sizi korusun. San Matteo, 20 Ağustos 1633. Sizi çok seven kızınız Sor Maria Celeste. Galileo'nun son kitabı 2 yeni bilime dair söylevler ve matematik tanıtlamalar ileride fizikçileri ateşleyen bir güç oldu. Sir Isaac Newton, Galileo'nun düşüncelerini hareket ve evrensel çekim yasalarına dönüştürdü. 28. Tövbe mezmurlarının okunması. Galileo, Siena'da diyalogun malum karakterlerini Salviati, Sagredo ve Simplicio'yu yeniden bir araya getirerek iki yeni bilimi tartıştırdı. Diyalogun yasaklanmasıyla birlikte uzun zaman önce ölmüş dostlarına adadığı edebi anıt da yok olmuştu. O yüzden her ne kadar başka bir kitap yayımlamasına izin verilip verilmeyeceğine dair en ufak bir fikri olmasa da hareket konusunda topladığı malzemeleri onların ağzından sunmaya başladı. Başpiskoposun evinde kaldığı 5 ayda 3 konuşmacıdan ilk ikisi arasında yeni bir 4 günlük diyalog daha hazırladı. Birbirlerini yeniden heyecanla selamlayan 3 eski dost arasında ışığın hızının ya da havanın ağırlığının nasıl ölçüleceği, dalgaların örüntülerinin müzikte nasıl konsonans ve dizonans yarattığı üzerine spekülasyonlarla dolu coşkulu bir konuşma başlar. Fakat son buluşmalarından bu yana sesleri değişmiştir. Sanki üçü de o sıkıntılı günleri Galileo ile birlikte yaşamış, bu yüzden olsa gerek heveslerini yitirmişlerdir. Salviati eskisi kadar ikna edici, Sagredo tutkulu, Simplicio ise yeniliğe karşı çıkarken aynı derecede inatçı değildir. Diyaloga hayat veren o iğneleyici sözler ve edebi oyunlar yerine önceki kitabın dramatik biçimini korumakla birlikte göz kamaştırıcı olmaktan uzak, zülfü yare dokunmadan konuşurlar. Üçüncü ve dördüncü günlerde Salviati'nin bizim akademisyenin Galileo'dan böyle söz etme hoşlarına gider, yazdığı hareketle ilgili Latince denemeyi sesli olarak okumasıyla aralarında İtalyanca bir diyalog başlar. Bir geometri el kitabından farksız bu bölümlerde rastgele bir okur, her ne kadar bunlar Galileo'nun matematiğe dayalı bir bilim olarak ufuk açıcı biçimde yeniden yapılandırdığı fizik bilimini somutlamakta olsalar da, bir anda bir önermeler ve teoremler ormanının ortasına düşüverir. Galileo bu yeni kitabında sahneyi Sagredo'nun büyük kanal üzerindeki sarayı yerine, konuşmacıların, çalışan insanların ve makinelerin görüntüsünden esinlenebilecekleri Venedik tophanesinin tersanelerinden birinde kurar. Salviati konuşması da başlarken hayretini dile getirir. Siz Venediklilerin ünlü tophanenizde sergilediğiniz bu durmak bilmeyen çalışma, çalışkan beyinlerin önüne özellikle işin mekanikle ilgili kısmında geniş bir araştırma alanı açıyor. Dok'taki tecrübeli ustalardan birinin büyük gemilerin kendi muazzam ağırlıkları yüzünden ortadan bölünmesi tehlikesinden kaçınmak için kızaktan indirilirken en büyük teknelere ayrıca bir özen gösterilmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Sagredo bu açıklamanın bir inanca dayandığını düşünür. Büyük yapıların küçüklerden daha zayıf oldukları herkesçe bilinen malum bir şey olsa da, cahiller arasında revaç gören başka pek çok deyiş gibi bunun da tamamen yanlış olduğuna inanıyorum. Sagredo'nun şüphesi Salviati'ye dostumuz Galileo'nun maddelerin büyüklüklerinin ve kuvvetlerinin göreliği hakkındaki matematik tanıtlamalarınca da desteklenen yaşlı ustanın sözlerindeki bilgeliği ortaya serme fırsatı verir. Kitabın başındaki iki yeni bilimden ilki budur. Serbest düşmeyi ve ateşlenen mermilerin izlediği yolu içeren ikincisi ise üçüncü ve dördüncü günlerde ele alınacaktır. Şuna dikkat buyurun beyler diye karşılık verir Salviati. İlk bakışta ihtimal dışı görünen olgular açıklanmaya bile gerek göstermeden kendilerini gizleyen örtüyü nasıl da atıp çıplak ve yalın güzellikleriyle ortaya çıkıyorlar. 3-4 braccialık bir yükseklikten düşen bir atın kemiklerinin kırılacağını, oysa aynı yükseklikten düşen bir köpeğe ya da 8-10 braccadan hatta çok daha yüksekten düşen bir kediye hiçbir şey olmayacağını kim bilmez. Yine kuleden düşen bir çekirgeye ya da ayınki kadar bir mesafeden düşen bir karıncaya bir şey olmaz. Büyüklerin bacaklarının kırılmasına, belki de kafalarının patlamasına neden olacak yükseklikler çocuklara vız gelmez mi? Nasıl ki küçük hayvanlar büyüklerinden orantısız bir biçimde daha güçlü ve daha sağlamsa, küçük bitkiler de büyüklerine göre daha dayanıklıdır. Her ikiniz de 200 ayak uzunluğundaki bir meşenin, eğer ortalama uzunluktaki bir ağacın yaptığı gibi dağıtırsa dallarını taşıyamayacağını bilirsiniz. Ve bir mucize olmazsa ya da uzuvlarının özellikle kemiklerinin orantısında büyük bir değişiklik gerçekleşmezse, yani şimdikine göre hayli büyük olmaları gerekmezse, doğanın şimdikinden 20 kat büyüklüğünde bir at ya da şimdikinden 10 kat daha uzun dev bir insan yaratamayacağını bildiğinize eminim. Keza yapay makinelerde de çok büyükle küçüğün aynı derecede kullanışlı ve dayanıklı olduğu inancı da ayan beyan bir yanlıştır. Anlatımın hemen arkasından şekillerle ve geometrik delillerle şeyler büyüdükçe kütlenin kuvveti nasıl geride bıraktığı gösterilir. Kütle, cisimlerin boyutlarının küpü kadar genişledikçe kuvvet ancak kareleri kadar artar. Birinci günün sonuna doğru tamamen tatmin oldum dersin Plicio. Ve ikiniz de inanın bana, eğer bir daha öğrenim görecek olsaydım, Platon'un nasihatini dinleyip adımlarını itinayla atan ve ikna edici bir biçimde kanıtlanmayan, hiçbir şeyi kesin kabul etmeyen matematikten başlardım. Tartışmanın daha matematiksel, hatta şekillere daha bağlı hale geldiği ikinci günde Salviati çizdiği bir çift kemik şekli üzerinde ölçekle ilgili problemleri işler. Biri bir köpeğin uyluk kemiğine benzemektedir, öteki ise aynı kemiğin iri, kabarık, bozulmuş bir hali gibidir. Kısaca açıklarsak, der Salviati, buraya doğal uzunluğu 3 kat arttırılmış, kalınlığı ise küçük kemiğin küçük bir hayvanda yerine getirdiği işlemin aynısını bu kez büyük bir hayvanda yerine getirecek kadar arttırılmış bir kemik çizdim. Bu şekillere baktığınızda büyütülmüş kemiğin ne kadar orantısız göründüğünü ayırt edebilirsiniz. O halde şu açıktır. Dev birine de sıradan bir insanın uzuvuyla aynı orantıda bir uzuv konmak istenirse, ya bu kemiklerin yapılacağı daha sert ve güçlü bir malzeme bulmak gerekir, ya da orta yapıda insanlarla karşılaştırıldığında kuvvetli bir azalma olacağının kabul edilmesi gerekir. Çünkü eğer yüksekliği orantısız biçimde artırılırsa dev düşer ve kendi ağırlığı altında ezilir. Oysa bir cismin büyüklüğü azaltılırsa o cismin kuvvetinde aynı oranda azalma olmaz. Hatta cisim küçüldükçe kuvveti göreli olarak büyür. O yüzden küçük bir köpek kendi büyüklüğünde 2 ya da 3 köpeği sırtında taşıyabilecekken bir atın kendi büyüklüğünde bir atı bile taşıyabileceğini sanmıyorum. İki yeni biliminin yazımının gidişatı ile ilgili Galileo'nun verdiği bir habere karşılık şöyle diyordu Sor Maria Celeste. Sağlığınızın yerinde, kafanızın huzurlu olduğunu ve yazınızdan anlaşıldığına göre zevkinize uygun uğraşlar edindiğinizi duyduğuma sevinmekle birlikte, Tanrı aşkına ne olur bu yeni konular geçmiştekilerle yazmış olduklarınızla aynı talihsizliğe uğramasınlar. Diyalogda ele aldığı konular yüzünden Galileo'nun şimdi nedamet sürecinin bir parçası olarak ıslah cezasını yerine getirmesi beklenmekteydi. Engizisyon rehabilitasyonuna yardımcı olması için 3 yıl boyunca haftada bir kez pişmanlıkla ilgili 7 mezmuru ezberden okumasını emretmişti. Aziz Augustinus bu mezmurları 5. yüzyılın başlarında bıkkınlık zamanlarında kişinin inancını korumasının ve güçlendirmesinin bir yolu olarak günlük ibadet biçiminde okunmak üzere seçmişti. Ya Rab! Hiddetinle beni tekdir etme ve öfkenle beni tedip etme. Bana acı ya Rab, çünkü solgunum. Bana sağlık ver ya Rab, çünkü kemiklerim titriyor. Mezmurlar 6:1-2. Protestanların reform sırasında reddettikleri ıslah ayini Trent Konseyi'nden sonra 17. yüzyıl İtalya'sında yeniden önem kazandı. Tövbekarın 3 tür amelde bulunarak Tanrı'nın ve kilisenin rızasını kazanması gerekiyordu. Tövbe, günah çıkarmak ve diyet ödemek. Galileo zaten herkesin önünde günah çıkartıp tövbe etmişti. Gerçi bunu yaptığını gösteren hiçbir kanıt yoksa da ister istemez kanıt olmayacaktır. Çok büyük olasılıkla güvendiği bir rahibe de özel olarak günah çıkartmıştır. Konsey kararlarında yılda bir kez Eastertide'da günah çıkartma şartı koymuş olmasına karşın insanları vicdan muhasebesine yönelten yeni bir ruhani canlanma Katolikleri ayda bir kez günahlarını itirafa mecbur etmekteydi. Islah ayininin 3. ameli olan diyet, 3 hayır işinden yani duadan, perhizden ve sadaka vermekten oluşmaktaydı. Dua yükümlülüğünün kısmen bir parçası olan tövbeyle ilgili mezmurların diz çökerek okunması, Galileo'nun haftada yaklaşık çeyrek saatini almış olmalıydı. Ne mutludur o adam ki isyanı bağışlanmıştır, günahı örtülmüştür. Ne mutludur o adam ki Rab ona günah saymaz ve ruhunda hile bulunmaz. Mezmurlar 32:1-2. Tam 2 yıl boyunca Toskana'daki yaşamı tehdit eden veba salgını Eylül'de sona erdi. Grand Duke Ferdinando bunu mucizevi Impruneta'lı Meryem'in Mayıs alayına bağladı. O ve büyük annesi Grand Duchess Christina en iyi ustalarına Necef taşından oyulma, altından yapılma şeritlerle süslü bir haçtan, 15 adet gümüş adak vazosundan ve içinde Aziz Sixtus'un kafatasının bulunduğu gümüş bir mahfazadan oluşan gösterişli bir minnettarlık nişanesi hazırlatarak Medici ailesinin sonsuz şükranlarının bir ifadesi olarak Bakire Meryem'in kutsal tasvirinin bulunduğu küçük kiliseye gönderdiler. Sana suçumu bildirdim ve fesadımı gizlemedim. Rabbe isyanlarımı itiraf edeceğim dedim ve günahımın suçunu bağışladım. Mezmurlar 32:5. Arcetri'deki San Matteo Manastırı'nda vebanın sona ermesi bir başka mutlu tesadüfle çakıştı. İhtiyarlığa yorulan bir dizi ölümden sonra Suor Clarice Burchi'nin merhum erkek kardeşi rahibelere Ambrogiana'da yaklaşık 5000 scudo değerinde bir çiftlik bıraktı. Sor Maria Celeste bu olayı Galileo'ya haber verirken gelecek yılın hasadının 299 kilo buğdaya, 50 fıçı şaraba ve 70 çuval darıya vesaire ulaşacağını tahmin ediyordu. Bu sayede manastırın feraha çıkacak. Rahibelerin böyle birdenbire zenginleşecekleri düşünülürse Galileo'nun da sürekli para göndermekten kurtulacağını düşünüyordu. Rahibelerin ürünlere bakmak ve hayvanları beslemek için manastırdan çıkamayacaklarını bilen veli nimetleri, düşünceli davranarak ırgatların ve arabacıların tam takım çiftlikte kalmalarını vasiyet etmişti. Bu ihsanla birlikte San Matteo'lu yoksul klerlere 400 yıl boyunca her gün Sor Clarice'in kardeşinin ölümsüz ruhuna dua etmek sorumluluğu da miras kaldı. Aynı zamanda sonraki 200 yıl boyunca yılda 3 kez Sor Clarice'in kardeşi onuruna cenaze duası okumaları da gerekti. Bu zorunlu dualara Sor Maria Celeste de bir de kendi isteğiyle babasının penancı olan mezmurları da ekledi. Ya Rab, beni bırakma. Ya Allah'ım, benden uzak durma. Yardımıma koş. Ya Rab, kurtuluşum. Mezmurlar 38'e 21-22. Çok sevgili efendi babam. Cumartesi size yazdım efendim ve pazar günü Signor Nicola Gherardini, Signor Elisabetta'nın yakını, ileride Galileo'nun yaşam öyküsünü yazacak olan genç bir hayranı sayesinde mektubunuz bana ulaştı. Geri gönderilme umudu doğduğunu öğrenince bütün acılarım dindi. Zira sizi tekrar göreceğim vaat edilen günü beklerken saatler sanki bin yıl gibi geliyordu. Ayrıca refahın tadını çıkarmaya devam ettiğinizi duymak, sağlıklı bir şekilde eve döndüğünüzü görmenin vereceği mutluluğu ve sevinci tatma isteğimi olsa olsa katmerlendirir. Bağlılığımdan şüphe etmenizi elbette istemem. Zira sizi bütün ruhumla mübarek Rabbime emanet etmekten bir an olsun vazgeçmedim. Kalbim sizinle dolu efendim. Ve benim için hiçbir şey sizin manevi ve fiziki refahınızdan daha önemli değildir. Bunu gösterecek elle tutulur kanıtlar sunmam gerekirse size verilen cezayı görme izni almayı başardığımı söylerim. Gerçi kararı okumak bir yandan beni üzüntüden perişan etti. Ama öte yandan onu görmek içimi ürpertti ve efendim içinde çok küçük bir yönden de olsa size yararlı olmanın bir yolunu buldum. Haftada bir kez 7 mezmuru okuma mecburiyetinizi ben üzerime alıyorum. Zaten bu gereği yerine getirmeye çoktan başladım ve bunu büyük bir şevkle yapıyorum. Çünkü öncelikle bu duanın kutsal kiliseye itaat iddiasıyla yapılınca etkili olacağını, ikincisi de bu ihtimamı sizi rahatlatacağına inanıyorum. O nedenle özgür bırakılacağınızı bilsem, cezanızın kalanını seve seve sizin yerinize çeker, şimdi yaşadığım yerden bile daha boğucu bir hapishane seçerdim.''